Ayrım 26.
Oğlu Tunç başarılı bir müzik adamı oldu. Olağanüstü yetenekli çocuklar yasasına göre Paris'te eğitim gördü. Birçok ödül kazandı. Bir de 150 kişilik sınıfımızın iki kızından yatılılığı kazanan Muazzez Akkaya'dan söz edeyim. Onun sınavı yatılı kazanması bir sorun olmuştu. Okulda genellikle erkekler okuyordu. Nadir olarak sınav kazanan kız öğrencilerin derecesi de hiçbir zaman yatılılığa yetmemişti. Muazzez'in o başarıyı elde etmesi karşısında da okul idaresi ne yapacağını şaşırmıştı. Yatakhaneler sadece erkekler içindi ve bir kız için ayrı bir oda açma imkanı yoktu. Yasalara, yönetmeliklere bakıldıktan sonra şu sonuca varılmıştı. Muazzez Akkaya teorik olarak yatılı sayılır ama sadece öğrencilere her yıl verilen palto veya elbise alma hakkını kullanabilirdi. Ancak o takdirde de 8 yıl süreyle devlet görevinde çalışmak üzere mecburi hizmet yüklenmesi gerekirdi. Durum Muazzez Akkaya'ya resmen bildirildi. O da düşündü, taşındı, bu öneriyi kabul etmedi. Yatısızlığa razı oldu. İleride okul fakülte olduktan sonra burslu olma hakkını kazanmış sayılacaktı. Bülent Nuri Esen'in Hürriyeti. Hocalarımıza gelince, önce anayasa hukuku profesörümüz Bülent Nuri Esen'den söz edeyim. Asıl kürsüsü hukuk fakültesindeydi. Bize ek ders vermeye geliyordu. Teatral bir ders anlatışı vardı. Zaten gençliğinde tiyatro oyunculuğu denemeleri de yapmış. Espriliydi. Derslerini büyük bir zevkle dinlerdik. Hürriyet sözünü ü'nün üstündeki noktaları atıp hurriyet diye söylerdi. Hürriyeti daha çok fikir hürriyeti diye anlar ve anlatırdı. Laikliği demokrasinin olmazsa olmaz koşulu sayardı. Dersinde istediğiniz soruyu sorabilirdiniz, cevap verirdi. Herkesin düşüncesini açıkça söylemesini teşvik ederdi. Bu da bizi memnun ederdi. Ancak şunu da hatırlatırdı. Her düşüncenin karşısına bir karşı düşünce çıkabilir. Düşüncesini açıklayan buna da hazır olmalıydı. Bir gün kim olduğunu hatırlamıyorum. Galiba başka sınıftan bir öğrenci sakal bırakmaya başlamış. Okul idaresi bunu önlemiş. Bizim sınıftan bir arkadaş derste Esen'e bunu sordu. Dedi ki, isteyen kişi sakal bırakamaz mı? Bunu önlemek insan hürriyetlerine aykırı olmaz mı? Profesör Esen buna espriyle karışık bir yanıt verdi. Hürriyetin sınırı biliyorsunuz başkasının hürriyetine zarar verdiği noktada biter. Burada da okul idaresi şöyle düşünmüş olabilir. İnsanların sakal bırakma hürriyeti vardır ama insanların güzel şeyler seyretme hürriyeti de vardır. Eğer sakal çirkinse sakal bırakma hürriyetinin sınırı aşılmış olur. Bu yorum tabii hocanın okul idaresinin kılık kıyafet gibi şekli konulardaki yetkilerini savunmak için o sırada icat ettiği bir gerekçeydi. Ama bunda aynı zamanda hürriyetler konusundaki hukuki yorumların bazı hallerde ne kadar esnek olabileceğine dair ince bir alay da vardı. Bülent Nuri Esen bir gün yanında bir gençle geldi, bize onu tanıttı. Bazı dersleri bu genç adam verecek, adı Turhan Feyzioğlu'dur. Ben Feyzioğlu'nun babasını bizim mahalleden tanımıştım. Kayseri milletvekili Sait Azmi Feyzioğlu'ydu. Evleri bizim evin biraz yukarısındaydı. Turhan Feyzioğlu'nun kardeşlerinden Yavuz ve Hakkı arkadaşımdı. Turhan Bey'in de adını biliyordum. Kendisini de böylece tanımış oldum. Feyzioğlu sonradan Türkiye'nin en genç profesörlerinden, ileride çok daha yakından tanıma imkanı bulacaktım ve dekanlarından biri olacaktı. Dekan olarak nikah şahitliğimi de yapacaktı. Daha sonra siyasete girecekti. Onunla aynı yerlerde birlikte olacaktım. Feyzioğlu'nun öğrencisi olarak bende bıraktığı izlenim anlatımının çok akıcı olduğuydu. Onun derslerini de hiç kaçırmadan ilgiyle izlerdim. İlgi duyduğum derslerden biri Profesör Rıfkı Salim Burçak'ın hocası olduğu siyasi tarihti. Hocanın ders kitabı yoktu veya o zaman yoktu. Teksir makinesine teksir edilmiş, çoğaltılmış ders notları vardı. Onları anekdotlar da ekleyerek masal gibi anlatırdı. Bir de iktisadi doktrinler tarihi vardı. Biz onu daha sonraki sınıflarda okuyacaktık ama benim için konuları en ilginç olan dersti. Ben merak edip notlarını buldum. Daha birinci sınıftayken roman gibi okudum. Hocası Profesör Fadıl Hakkı Sur'du. Onun da kitabı değil, notları vardı. Ricardo'dan, Adam Smith'ten, Marx'a kadar kim ne düşünmüş, ne söylemiş hepsi oradaydı. Ama hocanın bunları yazarken tamamen tarafsız kaldığı öne sürülemezdi. Bu benim en fazla merak ettiğim Marksizm konusunda görülüyordu. O konu anlatılırken Marx'ın söyleyip yazdıklarından çok Marx'a yönelik eleştirilere ağırlık verilerek anlatılıyordu. Ayrıca Marx'tan söz edilirken Yahudiliği hatırlatılıyor, ahir zaman peygamberi gibi alay edici ifadeler kullanılıyordu. Bununla beraber Marksizm dahil iktisadi doktrinler üzerinde genel ve yer yer ayrıntılı bilgi edinmeye en müsait Türkçe kaynaklardan biri o notlardı. Haydar Rifat'ın Kapital tercümesini okurken anlayamadıklarımı o notları okurken anlıyordum. Ayrıca kütüphanede bu notlardan faydalanılarak yeni kaynaklar bulmak da mümkündü. Bunların doğrudan doğruya Marksizmle ilgili olanları çok azdı ama genel nitelikteki kaynak kitaplarda o konuda da bir şeyler bulunabiliyordu. Umumi İktisat adı altındaki genel ekonomi derslerine Fethi Çelik baş geliyordu. Notlarını okuyup anlamak o kadar kolay değildi. Bazı uzun tarifleri ezberlemek zorunda kaldık. Sosyoloji hocamız Mehmet Karasan'ın dersinde ders dışında konular çok sık gündeme girerdi. Bunlardan birini hep hatırlarım. Hocamız bir gün bir arkadaşımızı yanlış hatırlamıyorsam sonraki valilerden Selami Celail'i yolda ağzında sigarayla yürürken görmüş. Sınıfta bu konuyu açtı. Dedi ki, madem bu zıkkımı içiyorsun bari yürürken içme. Bir kere adab-ı muaşerete yani görgü kurallarına uygun değil. İkincisi daha derinden zarar verir. Sigara illa içeceksen oturularak içilir. Yemekten sonra içilirse daha az zararlıdır. Bu tavsiyeyi unutmadım. Sigara içtiğim yıllarda çok içtiğim olurdu. Ama yürürken hatta ayaktayken içmemeye dikkat ederdim. Sigarayı bıraktıktan sonra da aynı şeyi oğluma anlatmaya çalışıyorum. Almanca derslerimiz. Siyasal bilgilerde de her gün öteki derslerden sonraki son ders olarak yabancı dil dersi verilirdi. Bu zorunluydu. Lise sınıfları üstüne 4 yıllık bir program çoğu yabancı olan hocalar tarafından uygulanırdı. Bu dersleri bitirenler öğrendikleri dili oldukça iyi öğrenmiş olurlardı. Benim lisede de yabancı hocadan ders almamın faydası burada görüldü. Sınav sonucunda bu programın birinci, ikinci sınıflarını okumama gerek görülmedi. Doğrudan üçüncü sınıfa alındım. Hocamız lisedeki hocam Bayan Christianus'un kocası Bay Christinius'tu. Öğretim metotları da aynı olduğu için dersi sevmekte güçlük çekmedim. Almanca derslerine bazı günler Türk hoca Zeki Arıman da gelirdi. O da daha çok Türkçe'ye çeviri usullerini anlatırdı. Ondan da faydalandım. Siyaset pratiği. Siyasal Bilgiler Fakültesi siyasetin sadece teorisinin değil pratiğinin de yapıldığı bir yerdi. Okulun hocalarından bazıları kamu hukukçusu Yavuz Abadan gibi CHP'den milletvekili olmuşlardı. Bazısı halen milletvekiliydiler, hocalığa ara vermişlerdi. Bazısı milletvekilliğiyle birlikte bakan da olmuşlardı. Felsefeci eski okul müdürü Emin Erişirgil o sırada İçişleri Bakanıydı. İdare hukukçusu Tahsin Bekir Balta Ticaret Bakanlığı yapmıştı. Bizim okula girdiğimiz yılda buna paralel başka bir gelişme ortaya çıktı. Bize ders vermekte olan bazı hocalarımız bu defa Demokrat Parti'den aday olmaya hazırlanmaya başladılar. İktisat hocamız Fethi Çelikbaş ile siyasi tarih hocamız Rıfkı Salim Burçak onlardandı. Bu demokratikleşme açısından olumlu bir gelişme sayılıyordu. Bazı hocalar CHP'li bazıları DP'li. Derslerinde elbette parti propagandası yapamazlardı ama ders dışında görüşleri hangi partiye yakınsa ondan yana tavır alabilmeliydiler. Zaten okuldaki sayıları da birbirleriyle dengeliydi. Bundan kimse rahatsız olmuyordu. Seçime hazırlanmakta olan Günaltay hükümetinin bu duruma itirazı yoktu. Siyasal bilgiler henüz okul olmaya devam ettiği halde, yani üniversite fakülteleri gibi kısmi bir özelliği bulunmayıp doğrudan doğruya hükümete bağlı olduğu halde buna ses çıkarmıyordu. Hükümetin istediği şey ülkeyi mümkün olduğu kadar veya mümkün gördüğü kadar demokratik bir hoşgörü sürecine sokmaktı. Bununla seçmenin sempatisini kazanacağına inanıyordu. Nazım Hikmet'in affı girişimi. Günaltay hükümetinin bu hoşgörü havası bir ölçüde de olsa sola karşı bağnazlığı bile hafifletebilecek etkiler yapıyordu. İstanbul'da bir kısım aydın Nazım Hikmet'in affı için bir kampanya başlatmıştı. Vatan Gazetesi başyazarı Ahmet Emin Yalman bunun basındaki öncülerinden biriydi. Kampanyaya katılanlar artıyordu. Hazırlanan dilekçeye bizim fakültenin hocalarından da imza atanlar olmuştu. Anayasa hocamız Bülent Nuri Esen onlardandı. Gerçi bu kampanyaya öğrenciler arasında karşı çıkanlar vardı. Milliyetçilik, muhafazakarlık eğilimlerinin o zamanki temsilcileri de hürriyetleri sadece kendi isteklerine uyarsa savunmayı adet edinmişlerdi. Hoşlanmadıkları hürriyet taleplerine bu hainliktir, milletin menfaatine aykırılıktır diye karşı çıkıyorlardı. Oysa Nazım Hikmet'in hapisten çıkmasını isteyenlerin birçoğunu komünizm bir yana solculuğun herhangi bir başka çeşidiyle de ilgisi yoktu. Ahmet Emin Yalman ekonomide liberalizmin savunucuları arasındaydı. Nazım Hikmet'in hapisten çıkmasını daha çok şairdir, hastadır gerekçesini öne sürerek istiyordu. Hatta bir ara Nazım Hikmet'le hapishanede yaptığı bir görüşmeyi yansıtırken onun aslında komünist olmadığı izlenimini vermişti ki Nazım Hikmet'le bu yüzden arası bozulmuştu. Nazım Hikmet bir süre açlık grevi de yaptı. Bu grev af kampanyasını onu ölümden kurtarma hareketi haline getirdi. Hükümet bu gelişme karşısında Nazım Hikmet için özel af çıkarmaktansa onun durumunu zaten çıkarmak istediği genel af kapsamına aldı. Genel affın tasarısını hazırladı, seçimden önce çıkaracakmış gibi meclise getirdi. Fakat ne hikmetse son dakikada geri aldı. O tasarıyı çıkarmak seçimden sonraki DP iktidarına nasip oldu. Onu daha sonra anlatacağım. Fakülte olup olmama tartışması. Nazım Hikmet tartışması Türkiye çapında sürerken bizim okulun çapındaki bir başka tartışma hocası ve öğrencisiyle hepimizi bir süre meşgul etti. Siyasal bilgilerin fakülte haline gelip Ankara Üniversitesi'ne katılması için bir kanun tasarısı hazırlanmıştı. Yakında mecliste görüşülecekti. Ama buna karşı fakülte olmaya gerek yok, okul olarak kalsak daha iyi diyenler vardı. Şimdi hiç bunun tartışması olur mu denilebilir. Kısmen de olsa özel bir üniversitenin fakültesi olmanın hükümete bağlı bir okul olmaktan daha iyi olduğu belli değil midir? Ama o zaman buna itiraz edenler az değildi. Bunun fakültenin geleneksel özelliklerine zarar vereceğini öne sürüyorlardı. Tezleri şuydu. Fakülte olursak yatılılık kalkacaktı, yerine bursluluk gelecekti. Yani yatılılık kazanmış olanlara ayda bir miktar para verilecekti. Parayla isteyen istediği yerde yatacaktı. Oysa o geleneksel özellikler büyük ölçüde yatılılık sayesinde ayakta duruyordu. Memlekete hizmet ilkesi etrafında güçlü bir dayanışma içinde olmak, birbirlerine sevgi ve saygı beslemek, birbirlerinin sorunlarına yardımcı olmak. Bunlar belirtmiştim, bence de güzel geleneklerdi fakat fakülte olmaya karşı çıkanların iddiası abartılıydı. Yatılılık yerine bursluluğun gelmesinin öğrenciler arasındaki sevgiye, saygıya dayanan ilişki düzenini bozacağı iddiası. Nitekim yasa tasarısı bu itirazlara rağmen meclisten geçip uygulamaya konulduktan sonra görüldü. Yatılılık yerine bursluluğun gelmesiyle okulun eski havası bozulmadı. Yatakhanenin bulunduğu bölüm olduğu gibi kaldı. Sadece adı değişti. Okul yatakhanesi yerine fakülte yurdu oldu. Gene gelenekler arasında sayılan yastık kavgası ile inek bayramı da devam etti. Yastık kavgası son sınıfı bitirip mezun olacak öğrencilerin 3 şubesi arasında yatakhaneden getirilip silah olarak kullanılan yastıklarla yapılırdı. Malum 3 şubenin biri idari şube, öğrencileri idareci olacak. Kaymakam, vali, siyasete girerlerse belki bakan. Adı üstünde memleketi idare edecekler. En iddialı olanlar onlardı. Öteki şubelerin öğrencilerinden daha üstün olduklarından emindiler. Buna karşılık mali şubedekiler parayı elde tutanın kendileri olduğunu hatırlatırlardı. Öyle ya, devletin gelirleri, giderleri, dövizleri, bankaları onların kontrolü altında olacaktı. Vergicilerin, kambiyocuların, bütçecilerin, müfettişlerin, uzmanların. Onlar da işte hep mali şube mezunlarından çıkıyordu. Bu gerçeğe dayanarak parayı kim idare ederse memleketin gerçek idarecisi de odur tezini oluşturmuşlardı. Tabii siyasi şube öğrencileri de iddiasız değildi ama bu iddialarını ötekiler gibi fazla seslendirmezlerdi. Geleceğin devletin dış ilişkilerini yürütecek diplomatları olarak fiili duruma bakarlardı. Bilirlerdi ki kim ne söylerse söylesin güç kimdeyse onun dediği olur. Yastık kavgası mülkiyede uzun yıllar boyunca esprilerle de karışık olarak devam etmekte olan o iddialaşmaların yıllık hesaplaşmasını oluştururdu. Önce son sınıftaki idarecilerle maliyeciler birbirlerine savaş ilan ederlerdi. Bu okulun duvarlarına asılan fermanlarla olurdu. Fermanlar Osmanlı dili taklit edilerek yazılırdı. Mesela, biz ki Mektebi Mülkiye-i Şahane'nin, mülkiyenin eski adı, unsuri aslisi olan şube-i idarenin anlı şanlı tüllabıyız, yani talebeleriyiz gibi bir girişle başlardı. Veznedarlar, defter tutucular diye küçümsediği maliyecilerin son sıralardaki fitne ve fesadının arttığını savaş gerekçesi olarak anlatırdı. Ol haddini bilmezlerin layık oldukları veçile tecciyesi vacip olduğundan, yani cezalandırılması gerektiğinden, iş bu harp kararı ilan olunur gibi bir cümleyle biterdi. Tabii maliyeciler buna aynı üslup içinde bir fermanla cevap vermekte gecikmezlerdi. İki şube arasında bu polemik devam ederken siyasi şubeliler de kendi diplomatik tutumlarını belirlerlerdi. Bazen iki şube arasında arabuluculuk girişimleri yaparlar, bundan sonuç çıkmazsa taraflardan birini tutacak gibi olurlar, sonra ondan vazgeçip öteki tarafa yönelmiş gibi bir tavır alırlar, sonuçta da genellikle tarafsızlıklarını ilan ederlerdi. Kavga belirlenen gece ve saatte son sınıfların bulunduğu üst katın koridorunda tarafların karşılıklı mevzilenmesinden sonra başlardı. Yastıklar karşıdakilerin kafasına indirilecek gibi kullanılırdı. Amaç yapılan hamlelerin gücüyle karşı tarafı gerilemeye zorlamaktı. Hangi taraf belirli bir çizginin gerisine kadar geriletilirse savaşı kaybetmiş sayılırdı. Öteki taraf da savaşı kazanmış ve kendi üstünlüğüyle ilgili iddialarının haklılığını tescil ettirmiş olurdu. Biz ilk sınıflardakiler bu kavganın uzaktan seyircisi olmaya çalışırdık. Çalışırdık diyordum çünkü kavga gecesi koridorun büyük kısmı muharip sınıflar tarafından doldurulmuş olurdu. Biz ancak geriye kalan bölümün gerisinde durumu izlemeye müsait bir yer bulursak seyirci olmayı başarabilirdik. İnek Bayramı. Yastık kavgasından sonraki günlerden birinde İnek Bayramı başlardı. Usulü şuydu. Bir inek bulunur, süslenir, etrafında ve arkasında öğrenciler olduğu halde okulda ve cebeci sokaklarında dolaştırılırdı. İnek en çalışkan öğrencilerin sembolüydü. Hayatın güzel taraflarını bırakıp günlerini kitaplara kapanarak geçiren çalışkanlar, ötekilerin gözünde inekleşmiş sayılırlardı. İnekten üretilen bir başka kelime de ineklemekti, çalışmak anlamına. İnekle birlikte yapılan geçit resmi sırasında marşlar söylenir, davullar çalınır, gösteriler yapılırdı. Klasik Mülkiye Marşı'nın yanında bir de "Hey Mülkiye, selam sana, şan sana, pınarından içtik biz kana kana" diye söylenen bir marş daha vardı. O da söylenirdi. Bir de tabii basketbol karşılaşmalarında tekrarladığımız tezahürat sloganları vardı. Mülkiye, hey veya ya ya ya, şa şa şa, mülkiye mülkiye çok yaşa gibi. Onlar da tempolu bir şekilde tekrarlanırdı. Bütün bu geleneksel gösteriler okul düzeninden fakülte düzenine geçilirken terk edilmedi. Hatta galiba gelişti de. Yani fakülte olmaya karşı çıkanların tezlerinin yanlışlığı ortaya çıktı. Kaldı ki o tez doğru çıkacak olsa bile fakülte olmayı önlemenin artık çaresi kalmamıştı. Yüksek okulların Milli Eğitim Bakanlığı'nın vesayeti altından çıkıp üniversiteye bağlanmaları eğitim alanında başlamış olan bir değişim sürecinin gereğiydi. O sürecin artık durdurulamaz olduğu da belliydi. XVI. Seçime doğru. Yeni seçim kanunu. Köroğlu'nun mesajları. Muğlalı olayı. Mareşal'in ölümü. Radyoda müzik yayını krizi. Cenaze töreni olayları. Ramiz'in albümünde seçimler ve kadınlar. Yeni İstanbul ve milliyet. Benim Siyasal Bilgiler Fakültesindeki ilk yılım Türkiye'nin seçime gidiş yılıdır. Seçim 1950'nin yazında olacaktı. Her yerde onun hazırlıkları vardı. Fakültede hocalar arasındaki adaylık hazırlıklarına değindim. Fakültenin dışında da en fazla ilgi çeken konulardan biriydi seçim. Seçimin siyasetçiler arasındaki en önemli konusu da seçim kanunuydu. 1946 seçiminin sonuçlarını tartışmalı hale getiren eski seçim kanunu Hasan Saka hükümetince bir ölçüde değiştirilmişti. Fakat bu muhalefeti tatmin etmemişti. Günaltay hükümeti başbakan yardımcısı Nihat Erim'in öteden beri savunduğu görüşe uygun olarak bu tartışmayı artık bitirmek istiyordu. Bu amaçla muhalefetle temasa geçti. Yeni bir seçim kanunu hazırlığının usulü konusunda anlaşmaya vardı. Önce Yargıtay Başkanı Halil Özyörük'ün başkanlığında bir bilim kurulu kurulacaktı. Kurul, batılı demokratik ülkelerdeki seçim mevzuatını karşılaştırmalı olarak inceleyecek ve Türkiye için bir taslak hazırlayacaktı. Bu, iktidarla muhalefet arasındaki temaslar sonunda son şeklini alacak, meclise sevk edilecek ve oradaki görüşmelerden sonra yasalaşacaktı. Bu süreç işledi. Bazı aşamalarında CHP ile DP arasında gene de tartışmalar çıktı. Zaman zaman bu girişimin de başarısız kalması ihtimali belirdi. Fakat sonuçta Türkiye'de ilk ve galiba son defa olmak üzere iktidarla muhalefetin geniş bir uzlaşmasına dayanan bir seçim kanunu ortaya çıktı ve yasalaştı. Üzerinde anlaşmaya varılamayan noktalar vardı. Biri ilginçti. Demokrat Partililer seçim sistemi olarak nispi temsil istiyorlardı. Bunu CHP'liler kabul etmiyordu. Çoğunluk sistemini sürdürmek istiyorlardı. Çünkü güçlerine güveniyorlardı. Daha sonra bundan pişman olacaklardı ama o sıradaki hesapları öyleydi. Uzun tartışmalardan sonra DP'liler de ısrarı bıraktılar. Çoğunluk sistemi kabul edildi. Öteki konulardaki anlaşmazlıklar da büyütülmedi. Seçime uygulamasını sonra göreceğimiz yeni kanunla gidilmesi kesinleşti. İstanbul gazeteleri bu gelişmeyi memnunlukla karşıladılar. İktidarla muhalefetin aralarındaki sorunları olabildiğince azaltmış olmaları seçimin barış ve huzur içinde gerçekleşeceğinin göstergesi demekti. Basından partilere sakın bu havayı bozmayın telkinleri yapılıyordu. Köroğlu'nun mesajları. Hele büyük gazetelerin dışında haftada iki gün çıkan Köroğlu gazetesi vardı ki o telkinleri resimli olarak yapardı. Köroğlu'nun kurucusu gazeteci ve romancı Burhan Çağit Morkaya'ydı. Gazetesiyle başta köylüler olmak üzere halkın geniş kesimlerine hitap ederdi. Siyasi olaylara halk üslubuyla öğretici yorumlar getirirdi. Bazılarını karikatür çizgisiyle çizilmiş resimlerle anlatırdı. Altlarına kısa diyaloglar veya nasihatler koyardı. Gazetenin sözcüsü Marco Paşa gazetesinin Marco Paşası gibi bir Köroğlu tipiydi. Halkın sağduyusunu temsil ediyordu. Her şeyin doğrusunu bilir sayılıyordu. Köroğlu'nun okurlarına telkinleri birlik beraberlik, komünizmden irticadan sakınmak, ülkenin halkın çıkarlarını savunmak üzerineydi. Burhan Cahit Morkaya'nın baş yardımcısı ünlü yazar Vala Nurettin, Vanu'ydu. Nazım Hikmet'in en eski arkadaşıydı. Onunla birlikte Moskova'ya gitmişti. Sonradan Bu Dünyadan Nazım Geçti adlı eserinde onunla ilgili anılarını yazacaktı. Vanu o sırada profesyonel gazeteciliğine devam ediyordu. Akşamda günlük köşe yazıları yazıyordu. İkinci iş olarak da Köroğlu'nun yazı işleri müdürlüğünü yapıyordu. Derginin birçok haberi, yorumu da onun kaleminden çıkıyordu. Burhan Cahit Morkaya 1949 başlarında öldü ama Vala Nurettin yönetiminde yayınına devam etti. Gazete 1950 seçiminden önce iç ve dış olaylarla ilgili resimli yayınlarında birlik bütünlük mesajlarını arttırmıştı. Partileri aman birbirinizle uğraşırken ipin ucunu kaçırmayın, sınırlarımızda tehlikeler kol geziyor diye uyarıyordu. Halktan da politikacıları birlik bütünlük yoluna yöneltmesini istiyordu. Muğla'lı olayı. Tabii Türkiye'de seçimden başka olaylar da vardı. Bazıları zaman zaman seçim haberlerinin ve yorumlarının önüne geçiyor, gazetelerin manşetlerine çıkıyordu. Kamuoyunda çeşitli açılardan tartışmalara yol açıyordu. Muğla'lı olayı diye bir olay siyaset-asker ilişkilerinin gerginleştiği zamanlarda hep hatırlanır. Daha doğrusu askerler tarafından hatırlatılır. O olayın Türkiye'nin gündemine yerleşmesi o sıralara rastlar. Gerçi olayın geçtiği tarih 1942'dir. İkinci Dünya Savaşı'nın en güç yıllarından biri. Ama o zaman onu çok dar bir çerçevenin dışında kimse bilmiyordu. 1948 yılı sonunda muhalefetteki Demokrat Parti'nin bir milletvekili tarafından meclise getirilinceye kadar. Konuyu meclise getiren DP'li milletvekilinin adı İsmail Hakkı Çevik'ti. Eskişehir milletvekiliydi. Meclis kürsüsündeki konuşmasında ortaya koyduğu iddia şuydu.